39. ayrım. Sayfa 479. Son günlerde bu kuşkusuzluğu da kazaya kurban gitmişti. Şimdi kıvranıp duruyor, yaptıklarını sorguluyor, gözden kaçırdığı şeye ve nasıl faka bastığına şaşırıyordu. Savunmasının hakim tarafından yeterli bulunmayıp dikkate alınmadığı o duruşma gününün hatırası içine dert olmuştu. Hayatı boyunca insanlar onu süratle ilerleyen, gözünü hedeften ayırmayan ve istediği şeyi elde edene kadar uğraşan biri olarak bilmişlerdi. Oysa Winona geçen bir yılda sakınmayı öğrenmişti. Ve alçak gönüllülüğü, hatta korkuyu. Geceleri bazen bunun kendisi için yeni bir yaşam tarzı olup olmadığını sorguluyordu. Bu seneden itibaren tedbir ve endişeyle kol kola mı yürüyecekti? Bir daha asla kuşkusuz olmamakla nasıl başa çıkacaktı? Şimdi arabasında oturmuş, yağmurla ıslanan camdan kasabanın adliye sarayına bakıyordu. Sonsuz grilikteki gökyüzü, bulutlar ve bina, tek renkli şey, direkte kayıtsızca asılı duran bir Amerikan bayrağıydı. Yol yüzeyinden yükselen buğuyla hayal meyal görünüyordu. Hava yolun karşısındaki sonbahar renklerini boğuk karartmıştı. Winona yanındaki evrak çantasına uzandı. Çantanın deri sapını kavradığı gibi arabasının emniyetli sınırlarını terk edip ilerledi. Her adımında düşman sahasına biraz daha yaklaştığını hissediyordu. Eski cesaretinin kalıntılarını toplamaya çalışıyordu. Ama onlar da yağmurda kayıp gidiyordu. Masaya yaklaştı. "Ben Winona Gray, Sarah Hamm'la görüşmek için geldim. Randevum saat 10'da." Danışma görevlisi başını salladı ve Winona'yı artık en sapa kasabalarda bile bulunmasının alışıla geldiği bir dizi güvenlik işleminden geçmesi için yönlendirdi. Winona ziyaretçi yaka kartını taktı, metal dedektörden geçti, iki kere kimlik gösterdi ve refakatçi eşliğinde savcının odasına yöneldi. Burası sakin, resmi görünümlü bir yerdi. Ortalıkta ne güzel saksılı bitkiler vardı, ne de masanın üzerine yerleştirilmiş aile fotoğrafları. Büyük bir pencere park alanına bakmaktaydı. Ne var ki Winona'nın dikkatini çeken masanın ardında oturan kadındı. Yıllar Sarah hemen nazik davranmıştı. Uzun ve ince yapısıyla bu kadın bir uzun mesafe koşucusunun sırrını andıran duruşuna sahipti. Winona onun sinirlendiğinde buzdolabının kapısı yerine koşu ayakkabılarına uzanan şu kadınlardan biri olduğunu düşündü. "Bayan Gray," dedi. Sarah sandalyesini geri iterek. Sandalyenin tekerlekleri sert ahşap zeminde gürledi. "Bu bir sürpriz. Sizi yeniden görmeyi ummuyordum." Winona oturdu. "Görüşme isteğimi derhal yanıtladığınız için teşekkür ederim. İlk danışmamızda son derece olumlu bir izlenim bıraktığım söylenemez." Sarah bu sözlere şaşırmış gibiydi. Kusursuz şekillendirilmiş kavisli kaşları hafifçe çatıldı. "Tam aksine, her ne kadar yanlış tarafta yer almış olsanız da ben hırsınızdan etkilendim. Siz onun baldızısınız. Tavrınız beni şaşırtmadı. Onun davasını niçin en başta almadığınızı sormamın bir sakıncası var mı? Çünkü çok önemsediğiniz anlaşılıyor." "Basit bir yanıt olacak ama cezai davalarda tecrübem yoktu. Şimdi var mı?" Bu kadının alanında yükselmesine şaşmamak gerekti. Gözünden bir şey kaçmıyordu. "Hayır." Winona eğildi. "Roy'un savunması hakkında ne düşünmüştünüz?" "Becerikliydi. Pek sayılmazdı. Ve ikimiz de bunu biliyoruz." "Onun peşine mi düşeceksiniz? Talihsiz bir yöntem. Esasen adli kavuşturmalar boyunca uyuyakalmış olması gerek ki bunun bile yeteceğinden şüpheliyim." "Biliyorum." Winona göğüs geçirdi. "İnanın başvurulabilecek bütün temyiz yollarını araştırdım. Ve DNA testi en etkili hamlenizdi." Winona bunun bir soru olup olmadığından emin olamadı. Belki de öyleydi. Değilse de zamanı gelmişti. Cesaretini topladı. "Sanmıyorum. Yani en etkili hamlemin bu olduğunu sanmıyorum." Kaşlar yine belli belirsiz çatıldı. "Sahi mi?" Winona çaktırmamaya çalışarak derin bir nefes aldı. "Lütfen doğru olanı doğru biçimde yapayım. Masumiyet projesindeki avukatlara edindiği yeni bilgiden söz edip onların fikirlerini almıştı ve onlar da Winona'ya bu talebi dikkatli değerlendirmesi tavsiyesinde bulunmuşlardı. Sarah Hamm'in ikna edebilirse, gerçekten ikna ederse birlikte yapılacak başvuru Dallas hakkındaki hükmü kaldırmanın en etkili yolu olurdu. Başka türlü hareket etmek bir mücadeleye yol açardı ki Winona elinden geldiği müddetçe savcıyla karşı karşıya kalmak istemiyordu. İzninizle öncelikle ne düşündüğümü söyleyeyim. En iyimser görüşle Roy etkisiz bir avukattı. Olay yerini inceleyecek ya da geçmişle ilgili ayrıntıları araştıracak bir dedektif tutmadı. Böyle yapmış olsaydı, Mile Michelin'in ifadesindeki çelişkiyi fark edebilirdi. Michelin ifadesinde o gece Dallas'ın dövmesini gördüğünden söz etmişti. Ama bu mümkün değildi, Dallas'ın dövmesi sol kolundaydı. Bütün bunlara savunmanızda değindiniz Bayan Gray, yeniden dinlememe gerek yok. Biliyorum, sadece bunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Ve tabii DNA örneğinin Dallas'a ait olmadığını da. Ayrıca tüy örneğinin sahte bilim ürünü olduğunu siz de ben de biliyoruz. Geçen 10 yılda emsal oluşturulabilecek pek çok karar yayımlandı. Dallas yeniden yargılanırsa o örneğin hariç tutulmasını sağlayabileceğimden eminim. Yeniden yargılanma mı dediniz? Atladığım bir ayrıntı mı var? Sözünü ettiğiniz şeylerin hepsi bildik şeyler. Karar verildi, mahkeme hükmü onayladı. Winona evrak çantasına uzandı ve bir dosya çıkardı. Dosyayı Sara'nın çalışma masasına koyup ileri itti. Bu yeni. Sara karton dosyayı açıp en üstteki belgeyi okudu. Karar ve cezanın bozulup davanın reddedilmesi için ikinci bir talep mi? Üstelik savcılığın onayını da ekliyorsunuz. Bu talepte size katılacağımı düşünüyorsunuz öyle mi? Hayal görüyorsunuz Bayan Gray. Okumaya devam edin dedi Winona. Lütfen. Son ve en iyi fırsatı, belki de tek fırsatı bu kadını ikna etmekten geçiyordu. Savcılık kararın bozulmasını ve davanın reddini onaylarsa mahkeme de bu yönde hareket ederdi. Sara sayfayı çevirdi ve keskin bakışlarını Winona'ya çevirdi. Bu ne zaman elinize geçti? Winona savcının dikkatini çeken şeyin ne olduğunu biliyordu. Bunlar Winona'nın neredeyse bir aydır beklediği test sonuçlarıydı. Dün. Ah aman tanrım dedi Sara. Aklıma DNA testini sırf menü örneğinin müvekkiliminkiyle uyuşup uyuşmadığını anlamak için yaptırdığım geldi. Sizin de bildiğiniz gibi örnek müvekkilime ait değildi. O kadar toydum ki bu sonuçla müvekkilimi aklayacağımı inanarak mahkemeye koştum. Sonra bir ay kadar önce kız kardeşimle konuşuyordum. Müvekkilimin eşi. Her neyse, kız kardeşim DNA örneğiyle ilgili yorum yapınca o örneğin kime ait olduğunu hiç araştırmamış olduğumu anımsadım. Böylece örneği ulusal veri tabanına gönderdim ve örneğin Gary Krishner adında bir adama ait olduğu anlaşıldı. Adam şu anda Swift'teki Spring Creek Islah Merkezi'nde 9 yıllık cezasını çekiyor. İşlediği suçlardan ilki tecavüz. İsmine ulaşınca silahı kontrol ettik. Kimliği saptanamayan parmak izini hatırlıyor musunuz? Tabii dedi Sara kaşlarını çatarak. O parmak izinin de Gray Krishner. Henner'a ait olduğu tespit edildi. Neden 1996'da tespit edilememiş? O zaman henüz tutuklanmamıştı. Kaçıyordu. Kuzeye giderken buralardaki birkaç kasabadan geçen bir hap bağımlısıymış. Ve siz sormadan söyleyeyim, Dallas Raintree, Gary Krishner'la hiç tanışmamış. Sara bakışlarını yeniden kağıtlara çevirip okumayı sürdürdü. Bunu araştırmam gerekiyor. Anlık karar veremeyiz. Biraz zaman alabilir. Winona ayağa kalktı. Teşekkür ederim Bayan Hem. Sara başını salladı ve okumaya devam etti. Winona çıkıp gitti. Butters Edge'deki Büyük Cadılar Bayramı şenliği bu hafta sonu yapılacak. Yaşasın. Alay ettiğimin farkındasınızdır umarım Bayan Bir. Her ne kadar bu günlüğü okumuyor olsanız da tuhaf. Hala size yazıyorum. Neden acaba? Sanırım sizin şu hayati sorularınızdan biri de bu olurdu. Belki bir gün ben de size sorarım. Neyse, okuldan sonra çiftlikteki işlere yardım etmek için doğruca eve geldim. Bazı çocuklar bundan sıkılabilirler ama onlar arkadaşları olan tipler. Arkadaşınız yoksa okuldan sonra eve gitmek sorun değildir. Zil çaldıktan sonraki 10 dakikadan daha beter bir şey yoktur. O 10 dakikada herkes toplanır, orada sap gibi dikilmek insana kendini yalnız hissettiriyor. Önemsediğim tek kişi Cissi. Bugün bana gülümsüyor gibiydi ve neredeyse kalbim duracaktı. Biliyorum, iyice çıldırdım ama bazen onun bana hala aşık olduğunu düşünüyorum. Sanki bir anlamı varmış gibi. Ezik babasına karşı gelmekten ödü patlıyor. Aman, zaten kimin umurunda ki? Winona Luke'la telefonda konuşurken zil çaldı. Ah harika, biri geldi dedi Winona alaycı bir tavırla. O sırada tam da savcının karar vermesinin ne kadar uzun sürdüğünden yakınmaktaydı. Bu konu hakkında bir tek Luke'la konuşabiliyordu. Bu yüzden bazen çenesi hiç durmuyordu. şaşılacak şey değildi. Gerçekten şaşırtıcı olan bir şey varsa o da Luke'un buna rağmen onu aramaya devam etmesiydi. Winona Eylül ve Ekim aylarında düzenli olarak hemen hemen her cumartesi gecesini ya şöminesinin önünde ya da verandasında oturup Luke'la hayatlarında olan bitenler hakkında konuşarak geçirmişti. Eski samimi muhabbetlerine kavuşmuşlardı yine. Sabırlı olmalısın dedi Luke. Haftalardır aynı şeyi söylüyordu. Hala Ekim ayındayız. Arayacak. Arayacağından eminim. Beklemek beni öldürüyor dedi Winona. 6. sınıftan beri hayatımda ilk kez kilo verdim. Belki de şansım açılmıştır. Dallas o hücrede çürürken ben de nihayet güzelliğime kavuşacağım. Sen hep güzeldin Win. Kapı zili tekrar çaldı. Ya tabii diye söylendi Win. O yüzden ben orada dururken sen gidip kız kardeşime aşık oldun. Şey Luke kapatmam gerekiyor. Seni sonra ararım. Bak şimdi gerçekten endişelenmeye başladım. Benim için anlamı büyük gerçekten dedi Win ve ekledi. Kapatmalıyım. Yarın akşam ara beni. Luke'un yanıt vermesini beklemeden telefonu kapatıp kapıya yöneldi. Bekle, geldim. Winona kapıyı açınca karşısında kız kardeşlerini buldu. Aurora kutup bozkırında yürüyüşe çıkacakmış gibi giyinmişti. Kot, kar botları, kenarları yapay kürklü kalın bir parka. Eldivenli ellerinde gümüş renkli büyük bir termos vardı. Vivian de elinde kahve fincanlarıyla Aurora'nın yanında bitmişti. Bizimle geliyorsun, sıkı giyin dedi Aurora. Hayır teşekkürler dedi Winona. Doğrusu son zamanlarda kendini kız kardeşlerinin yanında normal davranamayacak kadar tedirgin hissediyordu. Vivian'e ben sana söylemiştim der gibi bakarak şaşırdı. Bakarak şaşırdı dedi Aurora. Zaten son günlerde hep böylesin. Dedim ki bizimle geliyorsun. Gidip giyin. Termosta ne var? İrlanda kahvesi. Haydi acele et. İyi ama telefonumu da alacağım dedi Winona. Sarah Hem'le görüştüğü günden bu yana telefonundan en fazla 10 dakika uzak kalabiliyordu. Kimsin sen? Condoleezza Rice mi? Diye söylendi Aurora. Winona onları girişteki holde bıraktı ve üzerini değiştirmek için yukarı çıktı. 5 dakika sonra merdivende belirdi. Üzerine paçaları buz mavisi, UGG botlarının içine sokuşturulmuş eski bir kot, saç örgüsü, desenli kalın bir kazak ve mont giymişti. Çantası içinde telefon vardı. Omzundaydı. Merdivenden inerken Vivian nerede diye sordu. Tuvalette. Aurora el sallayarak fısıldadı. Çabuk Winona iner inmez anlat dedi Aurora. Hemen. Neyi? Haftalardır bizden kaçıyorsun. Bilirim ben seni. Demek ki işin peşini bırakmadın. İş mi? Dedi Winona lafı geveleyerek. Canını acıtmak zorunda bırakma beni. Winona derin bir nefes aldı. Yeni bir kanıt buldum. İşe yarayıp yaramayacağı hakkında haber bekliyorum. İşe yararsa Dallas serbest bırakılabilir. Ve işe yaramayacak olursa ceza çekmeye devam eder. Aurora kollarını kavuşturdu. İyi ki Vivi'ye söylemedin. Zor dayanıyor. Ama beni haberdar et. Lanet olsun. Yardım etmek istiyorum. Winona kız kardeşine sarıldı. Teşekkür ederim. İkisi birbirlerinin kollarından ayrılırken Vivi geldi. Tamam dedi. Haydi gidelim. Winona kız kardeşlerinin peşinden Aurora'nın arabasına doğru ilerleyip yolcu koltuğuna oturdu. Evden dışarı çıkmak iyi gelmişti. En son ne zaman gezmeye gittiğini hatırlamıyordu. Nereye gidiyoruz? Aurora çiftliğin yoluna doğru döndü. Alkollü kahve dolu bir termosla büyük seyahatimize mi çıktık? Aurora araba yolunda durup aracını park etti. Bagajdan bir battaniye, iki küçük kutu ve bir de CD çalar çıkardı. Ardından üç kardeş yürümeye başladılar. Hayaletli cadılı süslerle donatılmış ahırın, yapay örümcek ağıyla örtülmüş otomatik yürütecin yanından geçtiler. Winona nereye geldiklerini hemen anladı. Kaçağın gezinme yerinin gerisinde kalan küçük tepeye gidiyorlardı. Yaşlı dev koca yemiş ağacının altında bulunan çimenlerle kaplı bir tepecikti burası. Oradan bakınca çiftliğin neredeyse tamamını, kanalın durgun sularını ve uzaktaki dağları görmek mümkündü. O tepenin yanında bir somon göçü vardı. Bu çayın seyri ve debisi mevsimlerle değişirdi. Fakat Waters Edge, özgü diğer her şeyinki gibi onun varlığı da daimiydi. Aurora çimenlerin üzerine battaniyeyi serdi ve üçü genç kızlıklarında pek çok kez yaptıkları gibi yan yana oturdular. Sonbahar ayazında yaprakları dökülünce kel kalan koca yemiş ağacı başlarının üzerinde bir gölgelik gibi duruyordu. İç içe geçmiş sivri uçlu karadallar, lavanta rengi yıldızlı göğün altında birbirine uzanan eller gibi yayılmıştı. Aşağıda bir zamanlar annelerinin bahçesi olan küçük alan gölgelerle kucaklaşıyordu. Hiçbiri ekip biçmeye cesaret edemediğinden bahçeyi yabani otlar sarmıştı. Alkollü sıcak kahveyle doldurduğu fincanları ablalarına uzatırken, "Buraya uzun zamandır gelmemiştik," dedi Vivian. "Kardeşiz biz," dedi Aurora. Bu sözleri sarf ederken büründüğü ağırbaşlı tavır gözden kaçmıyordu. Bunun bazen hatırlatılması gerekiyor. Yanında getirdiği iki kutuya uzandı. "Bunlar ikiniz için." Winona ambalajı açılmış küçük kutuyu kucağına aldı. Kapağını açıp hediyeye baktı. Bu şey darmadağın görünüyordu. Ama Winona ne olduğunu anladı ve o anda midesinin kasıldığını hissetti. Rüzgar çanını kutunun içinden yavaşça çekip çıkardı. Göz alıcı güzellikteki yanar döner deniz kabukları neredeyse görünmeyecek kadar ince, gümüş rengi bir iple birbirine tutturulmuştu. Win çanı havaya kaldırınca tatlı bir şıngırtı duyuldu. Vivian'inki daha başkaydı. Cevher rengi küçük biçimsiz üfleme cam parçalarından yapılmıştı onunki. Loş ışıkta bile renkler sanki içerlerinden ışık yayılıyormuş gibi parlıyordu. "Çok güzeller," dedi Winona. Annesini anımsamıştı. Kardeşleriyle birlikte birbirlerinden güç almak için el ele tutuşarak annesinin yatağının başucunda durdukları o son an geldi aklına. Onca aydır ilk kez ağlarken "birbirinizden kopmayın," diye fısıldamıştı anneleri. "Benim bahçe kızlarım." "Biz kardeşiz," diye yineledi Aurora. "Sadece hatırlatmak istedim. Ne olduğu, nasıl bir tercih yaptığımız önemli değil." Bunu söylerken bakışları Winona'ya çevrilmişti. "Biz bir bütünüz." Winona fincanını kardeşlerininkilerle tokuşturup kahvesini yudumladı. Ardından çantasına uzanıp bir fotoğraf çıkardı ve fotoğrafı kardeşlerine gösterdi. Fotoğrafta yakışıklı babaları gülümsüyordu ve sahiplenici bir tavırla kolunu annelerinin omzuna dolamıştı. Aurora ile Vivian birbirlerine sokulmuş fotoğrafa bakarken fevkalade bir arkeolojik bulguyu inceler gibi bir halleri vardı ki bir bakıma haksız da sayılmazlardı. Annelerine ait fotoğrafların sayısı azdı. Winona'nın fikrince annesi yaşlı, yorgun ya da baygın çıktığı fotoğrafları yok edip kendisini aile hatıralarının arasından çıkartmış olmalıydı. Kızlarıyla bu kadar az zaman geçireceğini bilemezdi ki. Gel gelelim bu fotoğrafta onların dikkatini çeken anneleri değildi. Babalarıydı. Henry hayat dolu ve yakışıklı görünüyordu. Mutluydu. "Onu böyle gördüğümü pek hatırlamıyorum," dedi Winona. "Ben de," dedi Aurora. "Ben hatırlıyorum," dedi Vivian usulca. Neredeyse ağlamaklı bir sesle "Onu anneme bakarken görmediniz mi hiç?" diye sordu. "Bizi niye öyle sevmiyor?" soruyu soran Winona'ydı. Ama üçü de aynı şeyi düşünmüştü. Bunun yanıtı yoktu elbette. "Fotoğrafı nereden buldun?" diye sordu Aurora. "Savcı olmalıymışsın," diye söylendi Winona. "Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Kocamın yasak ilişkisi hariç," dedi Aurora kahvesini yudumlayarak. "Kadın hastalanınca ona kek bile götürmüştüm." Vivian kolunu Aurora'nın omzuna doladı. Aşağılık herifin tekiydi. "Ayrıca sıkıcıydı," diye ekledi Winona. "Kel olduğunu da unutmayalım," dedi Aurora sonunda gülümseyerek. Kahvesinden bir yudum daha aldı. "Evet, fotoğrafı nereden buldun?" "Luke'tan." Kimseden ses çıkmadı. Winona bunun nedenini biliyordu. Luke peri masalındaki yasak bir çöl gibiydi. Çok güzel görünüyor olsa da suyun altı tehlikeliydi. Aurora hiçbir şey söylemeden ilk yanıt hakkını Vivian'e tanıdı. 39. ayrımın sonu. Sayfa 490.